Ayrım 3, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 26. Kirli Asalet, Kraliçenin Ailesi. Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London nedir bilir misiniz? Kısaltılarak London City, The City, küçük bir alanı kapladığı için The Square Mile da denir. Londra'da 2.90 metrekarelik alanı kaplayan dünyanın en eski ve halen devam eden yerel hükümetidir. Bayrağı ve kendi anayasası vardır. İngiliz kanunlarından muaftır. Evet, burası İngiltere'nin bir parçası değil, egemen bir finans devletidir. Yani Vatikan nasıl Katolik dininin merkezi ise burası da paranın merkezidir. Bunların çokluğu nedeniyle dünyanın en zengin alanı kabul edilir. Örneğin ABD'nin 500 büyük şirketinin 4'te 3'ünün ve tüm büyük bankalarının burada şubesi bulunmaktadır. Dipnot: 1980'lerde Araplar, 1990'larda Japonlar ve petrol zengini Afrikalılar ve sonunda Rus zenginleri London City'nin yolunu tuttu. Bu minik alanda uluslararası hisse ticaretinin %51'i, uluslararası vadeli işlemlerin %45'i, uluslararası euro tahvil değişimlerinin %70'i, uluslararası döviz ticaretinin %35'i ve uluslararası ihraç edilmiş menkul kıymetlerin halka satışının %55'i gerçekleşir. Dünyada günlük faiz oranını burası belirler. Bitmedi, burası küresel offshore finans merkezidir. Cayman Adaları gibi İngiltere tarafından kontrol edilen 14 deniz aşırı bölge bu iş için kullanılır. İşin dış halkasında ise Hong Kong, Singapur, Bahama Adaları, Dubai, İrlanda vardır. İç halkada kraliyet kolonileri Jersey, Guernsey, Isle of Man bulunur. Buralarda gizlilik içinde vergi kaçırılır, kara para aklanır ve varlıklılar için depolama yapılır. Araya girip sorayım, dünyanın en büyük 100 şirketinin sektörel dağılımı nedir? İlk 100 şirket içinde 14'ü petrol, gaz, 12'si teknolojidir ve 12'si de sağlık sektörüdür ki bu konuya ileri sayfalarda değineceğim. Birincilik 22 şirkette finans şirketlerindendir. Yani en büyük 100 şirketinin neredeyse 4'te 1'i üretim yapmadan paradan para kazanan şirketlerdir. Bunlar dünyada günde 2 trilyon dolar işlem gerçekleştirmektedir. Kazananlar kirli asalet adı verilen hanedan ailelerdir. Bunlar dünyanın en büyük banka ve şirketlerinin sahibidir. İngiltere'de Wealth ve Windsor hanedanlığı buna örnektir. Sadece London City'de başında İngiliz kraliyet ailesinin Windsor hanedanlığının bulunduğu, hakkında pek bilgi bulamayacağınız Club of the Isles, Adalar Kulübü 10 trilyon dolarlık parayı kontrol eder. Dünyanın çeşitli yerlerindeki ekonomi tetikçileri bu ailelerin ücretli profesyonelleridir ve medyayı bile bunlar yönlendirir. Yeri gelir suikast için tetikçi de tutarlar. Şaşırmayınız, dolara dayalı kendi ulusal para programını hayata geçirmek isteyen ABD Başkanı Abraham Lincoln, Konfederasyon Hazinesi Başkanı Judah Benjamin'in, İngiltere Başbakanı Benjamin Disraeli'nin desteğiyle tuttuğu tetikçi tarafından öldürüldü. Keza ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy, ABD Merkez Bankası'nı kaldırmaya teşebbüs ettiği için öldürülmedi mi? Kafanız karışmasın, 1928 yılından öldüğü 1963'e kadar İngiliz Merkez Bankası'nın müdürlüğünü yapan Sir Charles J. Hambro, savaştan sonrası CIA'nın tüm lider kadrosunu eğiten İngiliz İstihbaratı Özel Harekat Yönetimi'nin de başındaydı. Mossad'ı İngiltere Kraliçesi'nin sağ kolu Sir William Stephenson kurmadı mı? Siz ne sanıyorsunuz? Bugün küresel güvenlik dedikleri sadece paranın güvenliği, finansın iktidarıdır. Ve bu hanedan aileler Chatham House, Mont Pelerin gibi enstitülerde yuvarlak masa etrafında toplanıp bunların kararlarını alırlar. Yani dünyayı yönetirler. Hırsızlar rejiminin koruyucusu bu utanmaz asilzade aileler 2008 küresel krizinde 60 trilyon dolar hortumladı. Dünyada ortalama işçi ücretleri günde 2 dolardır. Evet, iktisat temelli düşünmeden ne tarihi ne siyaseti kavrayabilirsiniz. Meseleyi kavramanız için size basit bir matematik sorusu sorayım. En çok saklanan sırlar. Bir döner ayran 5,5 liradır. Döner ayrandan 5 lira daha pahalıdır. Ayranın fiyatı nedir? Soruya içlerinde Harvard, Yale, Oxford gibi üniversite öğrencilerinin bulunduğu grubun çoğunluğu 0.50 lira yanıtını verdi. Algı yanıltıcıdır. Yanıta döneceğim. Önce yazacaklarım var. Küresel sermaye gerçeklerin üzerine medyayı kullanarak algı operasyonlarıyla manipülasyonla kapatıyor. Yalan üzerine bilinç yaratıyor. Sizler yaşanılan küresel krizin temelinde finansal kapitalizmin işleyiş mekanizmasının temelini oluşturan Londra'dan Zürih'e uzanan vergi cennetleri, offshore merkezleri olduğuna dair tek haber okudunuz mu? Okuyamazsınız, göremezsiniz, duyamazsınız. Yıllarca istihbarat örgütlerine ilişkin haberler, kitaplar yazdım. Gördüm ki dünyanın en iyi saklanan sırları vergi cennetlerinde bulunan servet tutarlarıdır. Meselenin önemini sanırım rakamlar vererek izah edebilirim. Örneğin, İsviçre'de bulunan yabancılara ait servet miktarı 1 trilyon 800 milyar eurodur. Sadece Zürih, Bern değil. Dipnot, bunun 60 milyar eurosu Yunanlara aittir. Parayı getirip ulusal bankalarına koysalar Yunanistan'ın finans krizi aşılır. Ama kapitalizmin dini ulusu paradır, getirmezler. 2013 yılında tüm vergi cennetlerinde tutulan özel kişilere ait servet tutarı 5 trilyon 800 milyar eurodur. Bir başka hesapla 7 trilyon 500 milyar dolardır. Dipnot, James Henry'e göre bu para 21 ile 32 trilyon dolardır ki bu küresel finans servet tutarının yarısına eşittir. Bu karışıklığın nedeni offshore hesaplardaki servetlerin %80'inin beyan edilmemesidir. Bakınız bu paralar bankalarda uyumuyor. Büyük çoğunluğu uluslararası finans piyasalarını istediği gibi yönlendiriyor. ABD'deki 100 dolarlık banknotların yaklaşık %70'i ülke sınırları dışında bulunuyor. Küresel krizden bahsedenlerin siz hiç vergi cennetlerini dize getirmekten söz ettiğini duydunuz mu? Oysa aşırı zenginlerin kaçırdıkları vergiler her yıl devletlere 130 milyar euroya mal olmaktadır. Bu korkunç gerçekleri sizlerden saklarlar. Her seferinde sizlerden kemer sıkmanızı isterler. Hele sabredin, düzeleceklerler. Ekonomik krizin asıl sahiplerini algı operasyonlarıyla saklarlar. Örneğin, Lüksemburg denince aklınıza ne geliyor? Denize çıkışı olmayan Nassau hanedanlığıyla yönetilen 500 bin nüfuslu ve 900 kişilik ordusu bulunan AB kurucusu Avrupa'nın en küçük devleti mi? Hepsi doğru ama pek yazılmaz, dile getirilmez. Bu küçük Avrupa devleti uluslararası servet yönetimi çarkının en önemli merkezlerinden biridir. Yani Avrupa'daki vergi kaçakçılığının kalbinde yer almaktadır. Dünya üzerinde işlem gören Lüksemburg menşeli yatırım fonlarının toplam miktarı 2013 yılı başı itibariyle 2 trilyon 200 milyar eurodur. Türkiye'nin 2016 yılı Merkezi Bütçe Kanunu'na göre devletin toplam gelirinin 581 milyar 927 milyon TL olması öngörülüyor. Geçelim. Sizleri bu rakamlarla veya dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere ne gibi haklar verdiğiyle meşgul etmek istemiyorum. Her gün Fransa, Almanya ve Belçika'dan finans şirketlerinde çalışan 150 bin kişi Lüksemburg'a sabah gidip akşam döner. Avrupa'nın göbeğinde vergi cennetleri harıl harıl vergi kaçırır, AB seyreder. Sonra da gelip bizim kokoreçimize laf ederler. Bu ekonomi çarkı sürer gider. Bu arada dünya üretiminin merkezi Çin kötülenirken Lüksemburg dükalığının büyük hırsızlığını kimse görmez, göstermez. Ve hep NTV ya da CNN Türk'teki haber spikeri üzüntülü yüz ifadesiyle söyler durur. Borsa erozyona uğradı. Doların ateşi çıktı, euro dalgalı, Türk lirası çakıldı. Sonuçta borsa döviz tapılacak putlara dönüştürülür, piyasalar Kabe muamelesi görür. Oysa bunlar sadece kağıttır. Sizleri uykunuzda neden bu kağıtlar üzerinden neler yapıldığına örnek vermeliyim. Petrol fiyatlarının bu kağıtlarla ilgisi nedir? Kağıt oyunları. Adı Johann Rudolf Kjellén, 1864-1922, İsveçli siyaset bilimci, Nazileri etkilemesi yanında ilk kez jeopolitik kavramını kullandı. Jeopolitik, devletin coğrafyası ile ilişkisini inceleyen bir disiplindir. Politik, askeri, ekonomik, kültürel faktörler jeopolitik disiplin içinde yer alır. Jeopolitik kavramla yan yana gelen diğer kuramsal tanım jeostratejiktir. Jeostrateji, jeopolitik hedeflere ulaşmak için hangi stratejilerin uygulanması gerektiğini belirlemektir. Meselenin özü şudur: gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur. Sahi Suriye'de Esad yenilseydi, Erdoğan Emevi Camii'nde namaz kılma dışında Şam'da başka ne yapacaktı? Hiç. Oysa savaştan önce Suriye ile ekonomik ilişkiler inanılmaz hızla büyüyordu. Evet, vizyon görünmez şeyleri görme sanatıdır. Bu girişi yapmamın nedeni Erdoğan'ın vizyonsuzluğunu yazmak değil, Salt Suriye politikasına bakıp bunu görmeyen kaldı mı? Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi için hiçbir rüzgarın fayda olmayacağı hala anlaşılamadı mı? Jeostratejikti, jeopolitikti, bu kavramları anımsatmamın amacı şu: Moskova'da Esad ile Putin'i yan yana getiren nedir? Meselenin jeostratejik yönü var, meselenin jeopolitik yönü var. Rusya'nın Suriye'deki ulusal çıkarlarının ne olduğu bilindik sözler dışına çıkmadan tartışılıyor. Esad'ın Moskova'ya gidip Putin'le tokalaşmasıyla petrolün ilk kez 40 dolara kadar düşmesi arasında nasıl bir ilişki var? Suriye'ye savaş açan ABD gibi ülkeler ile Suriye'nin arkasında duran Rusya gibi ülkelerin paylaşamadıkları tek gerçek var: enerji. Enerji politik konusunu bilmeden ne Suriye ne de Suruç, Ankara ve İstanbul'da patlayan canlı bombaları analiz edebilirsiniz. Petrol halen dünyanın en stratejik ürünüdür. Petrol piyasasındaki fiyat dalgalanmaları gibi yaşanan gelişmeler bir ülke ekonomisini ve siyasetini alt üst edecek potansiyele sahiptir. Bu denli önemli bu enerji kaynağının gerçek değerinin ne olduğu, fiyatının nasıl belirlendiği ve kısa süreli aralıklarla neden büyük dalgalanmalara tabi olduğu konusunda bilgi sahibi misiniz? Ya petrol fiyatının arz ve talep doğrultusunda belirlendiğini mi sanıyorsunuz? Yanılırsınız, onlar geçen yüzyılda kaldı. Petrol fiyatının arz ve taleple ilgisi kalmadı artık. Fiyatı küresel ekonomiyi yöneten finans piyasasındaki kağıt petrol belirliyor. Sıkı durun, finans piyasasındaki kağıt petrol fiziki piyasadaki petrolün 15 katıdır. Anladınız? Olmayan arz ve olmayan talep üzerinden fiyatlama yapılıyor. Petrolün varil başına 120 dolar veya 40 dolar olmasının arz taleple ilgisi yok. Petrol fiyatını kağıt petrol belirliyor. Andı şanlı ekran yorumcuları 32 dolara kadar ineceğini söylüyor. Hani ucuz petrol çağı bitmişti? Şimdi 20 dolarla 200 dolar arasında olacak diye dalga geçiliyor. O halde sormak durumundayız: kağıt petrolü hangi faktörler etkiliyor? Birini yazayım: jeopolitik gelişmeler. Örneğin Rusya petrol fiyatlarına göbekten bağlı bir ülke. Bütçe gelirlerinin yarıdan fazlasını, ihracatının 2/3'ünü enerjiden sağlıyor. Dünya siyasetinde büyük iddiaları olan böylesine bir ülkenin temel varlık kaynağı petrol ve doğal gaz satışı olunca hassas olduğu ilk alan enerji fiyatları oluyor. Temel stratejisi petrol fiyatlarını yakından takip edip mümkünse fiyatları etkilemek. Biliyoruz ki Rusya bugün dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi olsa da küresel finans çevrelerinde güçsüz olduğundan petrol fiyatlarının belirlenmesinde dışarıya bağımlı bir ülke. Petrol fiyatlarının düşürülmesinden hiç memnun değil. Fiyatın 55 doların altında tutulması durumunda ülke ekonomisinin yıkıma uğrayacağını hesap ediyor. ABD ile Suudi Arabistan'ın Rusya'yı çökertmek için fiyatları düşürdüğü iddia ediliyor. Petrol fiyatları 2015 yazında dip yaptığında birdenbire Rus askerinin Suriye'de görünür olup müttefiki Esad'a desteğini arttırdığı gerçeğiyle karşılaşıveriyoruz. Savaş sadece cephelerde olmuyor, küresel finans dünyasında da oluyor. Meselelere çok boyutlu bakmazsanız kandırılırsınız. Güzel bir özdeyiş vardır: önemli olan merdivenden hızlı çıkmak değil, merdiveni doğru yere dayamaktır. Evet, yazının başındaki soruya dönersek, bakmak için algı yeterlidir, görmek için bilim gerekir. Ayran 25 kuruştur. sağlıksız yapı. Mesele sadece enerji mi? Araba deposu ya da kalorifer yakıtı gideri mi? Ya sağlığınız? Dünyanın en büyük 100 şirketinden 12'si sağlık sektöründen. Pfizer ABD, Merck & Co. Incorporation ABD, Sanofi SA Fransa, GlaxoSmithKline PCL İngiltere, Gilead Sciences ABD, Novo Nordisk AS Danimarka, Amgen ABD, Bristol Myers Squibb Company ABD ve AbbVie ABD. Dünyanın en büyük 10 şirketinden ikisi sağlık sektöründen. 6. sırada Roche İsviçre ve 7. sırada Johnson & Johnson ABD var. Sağlık bu kadar para kazandırıyorsa, yılda 2,5 milyona yakın kişiye poliklinik hizmeti veren Türkiye'nin iki dev hastanesi, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iflasın eşiğine nasıl geldi? Sebebi belli, bunlar devlet hastanesi. Vahşi kapitalizm buna izin vermez. Parası olmayana sağlık hizmeti verilir mi hiç? Bugün dünyada sağlığı metalaştırmak, alınır satılır hale getirmek isteyen sermaye güçleriyle sağlığın kamu devlet hizmeti halinde kalmasını isteyenler arasında büyük bir mücadele var. Özel sermaye için sağlık kar odaklıdır. Kamu için sağlık paranın satın alamayacağı devlet hizmetidir. Gözden kaçırılan husus şu, piyasaya sunulan bir metayı tüketme ya da tüketmeme yönünde tercih yapabilirsiniz. Fakat hasta olup olmamak yönünde bir tercihte bulunma olanağınız yoktur. Hasta olduğunuzda nasıl hizmet almak istersiniz? Tabii ki haklı olarak doktora güvenmek istersiniz. Peki, hekim iş adamına dönüşür, dönüştürülürse, sağlık hizmetleri ticarileştirilirse ne olur? Güvensizlik doğar. Bugün Türkiye'de yılda yapılan 700 milyon muayene teşhislerinin ne kadarının gerçeği yansıttığı bilinmiyor. Yılda 10 milyon gereksiz MR çekiliyor. Yılda 2 milyar kutu gereksiz ilaç tüketiliyor. Bu salt Türkiye'ye özgü değil. ABD'li doktorların İsveçli hekimlere göre 2,5 kat daha fazla rahim ameliyatı yaptığı belirlendi. Keza ABD'li doktorların Kanadalı meslektaşlarına göre 4,5 kat daha fazla koroner bypass ameliyatı yaptıkları ortaya çıktı. Almanya'da kendi röntgen cihazlarına sahip olan dahiliye uzmanlarının sahip olmayanlara göre 3 ile 4 kat daha fazla röntgen filmi çektikleri öğrenildi. Alman Radyologlar Birliği ülkede çekilen filmlerin 3'te 1'inden fazlasının gereksiz olduğunu açıkladı. Hollanda'da yapılan diz eklemi ameliyatları incelendiğinde müdahalelerin %78'inin gereksiz olduğu tespit edildi. Acı ama hakikat. Vahşi kapitalizmin para hırsı tıbbi kararları kolayca etkiliyor. Ticari kararlar tıbbi zorunluluk diye yutturuluyor. Bu ilaç sektörü için de geçerli. Pazarlamayı ve şirketin karını merkez alan anlayış, ihtiyaçları gözeten bilimle çelişiyor. Günümüzde güveni ve iyi niyeti temel alan hasta-hekim ilişkileri sarsılıyor. Temelinde adaletsiz, acımasız bir ekonomik sistemin, neoliberalizmin, vahşi kapitalizmin olduğu bir toplumda sağlık sisteminin bu hale gelmesi şaşırtıcı değil. Sağlık sektöründe kar sınır tanımıyor. Bu nedenle yılların zorlu mücadeleleri sayesinde kazanılmış sağlık alanındaki sosyal haklar özel sermayenin avucuna bırakılıyor. Oyun büyük. Bu büyük oyunun akbabalarını tanımak şart. Baş akbaba, Paul Elliott Singer adını hiç duydunuz mu? Tanımanız şarttır, baş akbaba olarak bilinir. Tarih 22 Ağustos 1944. New York Manhattan'da doğdu. Yahudi bir ailenin çocuğuydu. Annesi ev kadını, babası eczacıydı. New York'taki Rochester Üniversitesi'nde okudu ve Harvard Hukuk Fakültesi'nde doktora yaptı. 1974'te Wall Street'teki Donaldson, Lufkin & Jenrette DLJ adlı finans şirketinin gayrimenkul bölümünde avukat olarak işe başladı. 3 yıl sonra ailesinden ve çevresinden topladığı paralarla kendi fon şirketini kurdu. Elliott Management Corporation. Yıllar içinde 25 milyar dolar tutarındaki hedge fonlarını yönetti. Hedge fonu ne midir? Bizim sermaye piyasası kurulu SPK mevzuatında serbest yatırım fonları olarak geçmektedir. Kibar tanımları boş verin. Akbaba fonudur. Tefecilik diyebilirsiniz. Yapılan işlem ucuza sıkıntılı borç alıp sonra bunu kârla satmaktır. Peki kimden ucuza sıkıntılı borç alınır? Tabii ki bizim gibi az gelişmiş ülkelerden. Dünyada yönetilen 2 trilyon dolar civarında hedge fonu olduğu bilinmektedir. Bir yılda milyarlarca dolar süper zenginlerin yatırım fonu olarak bilinen bu hedge fonları vasıtasıyla kazanılır. Evet, kumarhane ekonomisi olarak nitelendirilen neoliberalizmin zenginlik aracıdır bu kağıt fonlar. Bu nedenle 1990'lı yıllardan 2008 yılında yaşanan küresel kriz dönemine kadar hedge fonları patlama dönemini yaşadı. Ve bir yerde sıkıntılı borç alıp verme işi varsa mutlaka orada bir avukat olması lazım. Paul Elliott Singer sadece ABD'nin en büyük hedge fonlarından birini yönetmiyor. Avukat olduğu için alacaklarını ülkelerin gırtlağına basarak alıyor. Nasıl mı? Tarih 16 Haziran 2014. ABD Anayasa Mahkemesi milyar dolarlık borç davası ile ilgili kararını verdi. Taraflardan biri Arjantin'di. Hedge fonlara yapılandırılmış tahvil borçlarını ödeyemiyordu. Bu hale nasıl getirildiği ayrı bir yazı konusudur. Arjantin'in borcu 630 milyon dolardan 2.3 milyar dolara çıkmıştı. Arjantin dolar başına 33 sent ödeyeyim diyordu ama karşı taraf kabul etmiyordu. Karşı taraf baş akbaba Paul Elliott Singer'a ait Kayman Adaları menşeli NML Capital'di. Anlaşma sağlanamadı. ABD Anayasa Mahkemesi Arjantin aleyhine karar verdi. Borcun hemen ödenmesini istedi. Arjantin reddetti. Aynı günlerde ABD medyası Arjantin'deki demokrasi sorununu ve basın özgürlüğünü dünya gündemine getirdi. Neler yazmadılar ki? Arjantin Nazilere kol kanat germeye devam ediyor. Baş akbaba Singer, Arjantin'in Gama açıklarındaki gemisine el koydu ve Arjantin borcunu ödemezse yurt dışındaki tüm mal varlıklarını alacağını açıkladı. Sadece Arjantin mi? Paul Elliott Singer adı Peru, Zambiya, Kongo ve Nikaragua krizlerinde de öne çıktı. Bu yoksul ülkelerden milyonlarca dolar kazandı. Direnen ülkeler de oldu. Örneğin İzlanda. 2000'li yılların başı. Bu küçük ülke İzlanda kumarhane ekonomisini kabul etmeden 5 yıl önce dünyanın en zengin ülkelerinden biriydi. Ne olduysa yabancı sermayeyi ülkeye çekmek amacıyla 2003'te tüm bankaların özelleştirmesiyle oldu. 4 yıl sonra İzlanda'nın borcu gayri safi milli hasılasının 9 katıydı. Tekrar 3 ana bankayı Landbanki, Kaufthing, Glitnir millileştirmek isteseler de iş işten geçmişti. Ulusal parası kroner %85 değer kaybetti. İzlanda iflasını ilan etti. Neoliberalizme boyun eğen sosyal demokrat hükümet istifa etti. Nisan 2009'daki seçimi sol kanat koalisyon kazandı. Yeni hükümet neoliberalizm yükünü borçları halka ödetmeyeceğini açıkladı. Bu borçları alan krizin sorumlusu siyasetçi ve bürokratlar hakkında soruşturma açtı. Akbabalar ve ülkeleri baskıyı arttırdı. Sizi Küba gibi izole ederiz dediler. İzlanda referanduma gitti. Halkın %93'ü borcun ödenmesine karşı çıktı. Devreye AB girdi ve İzlanda'nın katılım müzakerelerini süresiz dondurdu. İzlanda'nın direnişi hala sürüyor. Ama size direnen İzlanda halkının mücadelesini anlatmazlar. Size Yunanistan'da aslında ne olduğunu anlatmazlar. Size akbabaların gerçek yüzlerini anlatmazlar. Ne anlatırlar? Filantropi nedir bilir misiniz? Hayırseverliktir. İnsan hakları, barışı korumak, demokrasiyi geliştirmek, basın özgürlüğünü yükseltmek gibi gayeleri hedefleyen insanseverliktir. 19. yüzyılda İngiltere'de, 20. yüzyılda ABD'de moda oldu, moda hala sürüyor. Aslında filantropi gerçeği saklamanın maskesi olarak kullanılıyor. Akbabaların maskesi. Örneğin baş akbaba Paul Elliott Singer adı medyada nasıl geçer? ABD'deki eşcinsel evlilik hakkı kampanyası için LGBT'ye 425 bin dolar bağışladı. Irak savaşında yaralanan gazeteci Bob Woodruff adına vakıf kurdu. Savaşta ölen askerlerin çocuklarına yardım amacıyla Özel Harekat Savaşçı Vakfı'nı kurdu. Afganistan ve Irak'taki Amerikalı askerlere yardım için Amerikan Ruhu Vakfı'nı kurdu. New York Polis Vakfı'na 14 milyon dolar verdi. Gazeteciler çok sever, saygı duyar baş akbabaya. Yazar Amerikan medyası, ah ne talihsizlik, iş adamı olmasaydı harika bir müzisyen olurdu. Müzik vakıfları kurması bundandır. Yetmez, yoksullar için New York Gıda Bankası kuruluşunda yer alır. Ne kadar hayırsever değil mi? Ve tabii ki medya baş akbaba Singer'ın Peru, Zambiya, Kongo ve Nikaragua'daki yoksulların nasıl kanını emdiğini yazmaz. Peru'yu örnek vereyim. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 36.